O günden 7 gün kadar sonra omzundaki torbanın içinde mektup taşıyan bir posta Tatarı köye uğradı. Bu posta Tatarı son zamanlarda ortaya çıkan bir şeydi. Eskiden böyle şeyler bilinmezdi. Onun için böyle uzaktan uzağa mektup gelip gitmesi bu küçük köyde oturanların gözünde hala bir çeşit sihirli mucize gibiydi. Posta Tatarı torbasından bir mektup çıkarıp elinde tutarak anamın yüzüne baktı ve "Soyadı Lee olan adamın karısı sen misin?" diye sordu. O zaman ana mektubunun gelmiş olduğunu anladı. "Benim," diye cevap verdi. Posta Tatarı, "Öyleyse sana bir mektup var. Kocandan geliyor. Neredeyse kendisi," dedi. "Bak, üstünde onun adı yazılı." Mektubu anaya verdi. Ana şaşırmış kalmış gibi bir bağırdı. Yalancıktan sevinmiş gibi yaptı. "Bak, oğlundan mektup geldi," diye ihtiyara bağırdı. Çocuklarına da "Babanızdan mektup geldi," dedi. Hepsi de mektubu okutturana değin bekleyemeyecekmiş gibi sabırsızlandılar. Ana hemen yıkandı, temiz bir hırka giyinip saçlarını güzelce taradı. Bu arada da koca karının yengeye seslendiğini duyuyordu. İhtiyar, "Oğlandan mektup geldi," diye bağırırken öyle bir gülüyordu ki öksürüğü tutmuştu. Bir gülüyor, bir öksürüyordu. Yenge, bu cılız ihtiyar vücudun bu kadar heyecana gelemeyeceğinden korkarak hemen koştu, ihtiyarın arkasına vurmaya başladı. O candan tavrı, yüksek sesiyle "Aman ha, canım ana, bir de sevincinden çatlar gidersin ha," deyip duruyordu. O sırada ana tertemiz güler yüzle çıka geldi. Yenge, "Hele senin şu acuzeye bir bak, oğlanından mektup gelmiş diye neredeyse çatlayıp gidecek," diye güldü. Ana da yüzündeki gülümsemeyi iyice parlatmaya çalışarak "Geldi ya, işte mektup," diye cevap verdi. Mektubu yenge görsün diye uzattı. Onlar Arzuhalci'ye giderken bütün köy halkı peşlerine takıldı. Büyük oğlan ağzı kulaklarında sırıtarak her sorana babasından mektup geldiğini söylüyordu. Kız kardeşi de onun ceketine ucuna tutunmuş peşini bırakmıyordu. Kış günü yapacak pek iş olmadığına göre boş oturan erkek kadın herkes onların ardına düşüp Arzuhalci'nin evine doluverdiler. Arzuhalci bunca kişinin bir arada sökün ettiğini görünce şaşırdı kaldı. Ama işin aslını duyunca mektubu anadan aldı, bir süre gözden geçirdi, evirip çevirdi. Süzdü, inceledi ve en sonunda ilk söz olarak ciddi ciddi "Senin adamdan geliyor," dedi. Ana, "O kadarını bildim zaten," dedi. "Fitne kara orada olmasa olur mu?" "Başka kimden gelsin ki efendi amca?" diye bağırdı ve herkesten bir kahkahadır koptu. Sonra Arzuhalci mektubu ağır ağır okumaya başlayınca herkes sustu ve dinlemeye koyuldu. Adam her kelimenin üstünde durarak anlatıyordu. Çünkü söylenen sözle yazılan söz arasındaki fark olduğunu bilirdi. Hem de kendi bilgisini göstermek istiyordu. Ana ise okunan kelimelerden birini bile önceden duymuşluğu yokmuş gibi can kulağıyla dinleyerek başını sallıyordu. Paradan söz eden yere gelince Arzuhalci sesini yükseltti ve böyle ciddi bir konuya yakışacak bir akılcılıkla okudu. Çevresindekilerin de ağızları gözleri açık kalmıştı. "Para var mıydı içinde?" diye sordular. Ana evet gibilerinden başını sallayarak avcundaki kağıt parayı gösterdi. Arzuhalci parayı gözden geçirdikten sonra saygıdan kısılmış bir sesle ve son derece ağır bir ses tonuyla "Üzerinde gerçekten bir 10 yazısı görüyorum. 10 tane gümüş para karşılığı olsa gerek," dedi. Bunun üzerine herkes parayı görmek istedi. Paranın üstünde yanakları ve çenesi sakallı şişman bir paşa resmi vardı. Bunu gören fitne karı ağzı bir karış açık kalarak "Aa kardeş, seninki nasıl da değişmiş," diye bir çığlık kopardı. Çünkü bu resmi ananın erkeğinin resmi sanmıştı. Herkes de böyle sanıyordu ama kadın "Benim erkeğimin resmi olsa tanırdım," dedi. O zaman Arzuhalci parlak bir buluşla "Bu senin adamın efendisinin resmi olsa gerek," diye tahmin yürüttü. Bu kez paraya herkes yeniden baktı. Efendinin pek zengin, pek besili birine benzediğini söylediler. Sonra herkesin üzerine bir şaşkınlık ve kıskançlık sessizliği çöktü. Ananın bu değerli kağıt parçasını büküp avcuna sıkıştırmasını bir şey demeden seyrettiler. Arzuhalci mektubu okumasını bitirip zarfın içine koyduktan sonra ciddi ciddi "Kısmetli kadınmışsın sen," dedi. "Böyle büyük kente gidip de zengin bir kapı bulmak her kadının kocasına nasip olmaz. Olsa bile değme erkek böyle aylığını biriktirip evine yollamaz doğrusu. Kentlerde para yenecek çok yerler var," diye söylüyor bilenler." Bunun üzerine herkes saygıyla anaya yol açtı. O da kurumlu kurumlu evine döndü. Peşinden gelen çocukları da onun şu anki şanına ortak oluyorlardı. Eve gelince ana her şeyi ihtiyara anlattı. Hele üçüncü kefenli kırka işine ihtiyarcık pek keyiflendi. Kemikli dizlerine elleriyle vurarak o titrek çatlak sesiyle "Şu benim oğul vallahi bir tanedir." diye gülmeye başladı. "Üstüne yoktur, bir daha inan olsun. Kentten alınan kumaş kim bilir ne güzel kumaştır ha." Sonra biraz ağırlaştı ve hüzünlü hüzünlü söylendi. Kızım, getireceği bez dediği gibi sağlamsa bu seferki hırkayı eskitemem gayri. Kim bilir bu üçüncüsü belki de benim en son kefenliğim olur. Ninesini hüzünlü görünce büyük oğlanın da yüzü bulutlandı. Vefalı çocuk, "Yok nine, hiç değil," diye ona karşı çıktı. "İki kefen eskittin sen şimdiye dek. Bu yenisi iki tanesine bedel olacak değil ha?" İhtiyarcık yine neşelendi. Torununun zekasını beğenip güldü. Sonra gelinine dönerek, "Oğlanın yazdıkları ne güzel, aklında kalmış. A kızım," dedi. "Duyan da mektubu kendin okudun sanır." Gelini serin kanlılıkla, "Öyle," diye cevap verdi. "Her bir sözü aklımda kalmış." Sonra tek başına içerki odaya girdi. Kapının arkasına yaslandı ve sessiz sessiz ağlamaya başladı. Gururu kurtulmuştu ama şu anda mektupta, hatta 10 gümüş değerinde olan o kağıt parçası da bir avuç külden ibaretti onun gözünde. Mektup, para neye yarar? Kendisi yapayalnız oldukça. Her şeye rağmen ananın hilesi işe yaradı. Çünkü o günden sonra köyde onunla zevklenen, onu kocası kaçmış bir kadın yerine koyan olmadı. Tam tersine. Şimdi o herkese karşı katı yüreklilik yapmak zorundaydı. Çünkü herkes elindeki o kağıt parayı görmüş, gelecek yıl bir tanesinin daha geleceğini duymuştu ya. Şimdi gizliden gizliye borç istemeye gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu. İlk gelen arzuhalci olmuştu. Sonra birkaç haylaz ödünç para istemeye karılarını gönderdiler. Ana güç durumdaydı. Gelenleri boş çevirmek pek zordu. Çünkü bütün köy ahalisi birbiriyle bir dereceye kadar hısım akraba sayılırdı. Hepsinin soyadı Lee idi. Lakin ana hiç çaresiz kimine paranın borç kapamaya gittiğini, kimine şu ya da bu gibi bir masrafı olduğunu söyledi. Kadınlardan bazısı kapı önlerinde durmuş çene çalarlarken onun geçtiğini görünce arkasından seslenerek para istiyorlardı. Fitne karı onun yanında anlamlı anlamlı kumaşların pahasından yaka silkmeyi huy edinmişti. İğne dediğim bile çok paraya alınıyordu. Çarık üstüne bir çift gül işleyecek kadar ipek almak istersen ateş pahasınaydı. O zaman öteki kadınlar anaya bakarak, "Ne mutlu sana, nasibin görmüş," diyorlardı. "Metelik saymanın gereği yok gayri senin. Adamın çil gibi gümüş para kazanıp sana gönderiyor. Kara topraktan aldığınla geçinmek zorunda değilsin ki." Bazen de bir erkek anadan yana, "Vallahi bilmem, köyde zenginlerin bulunması pek hayırlı olmaz," diye laf atıyordu. Hırsızlar gelir, tatlıya sinek üşüştüğü gibi zengini olan yere de hırsız üşüşür. Bu kağıt parçası ananın gönül rahatını her gün biraz daha kaçırır olmuştu. Birincisi çok lafı ediliyordu. Sonra her önüne gelen parayı ille yakından görmek istiyordu. Hem ana da paranın kağıttan olanına alışık değildi ki. Zamanla bu paradan nefret eder oldu. Bir rüzgar esip uçacak, fareler kemirecek ya da çocukların eline geçecek de yırtılacak diye ödü kopuyordu. Parayı pirinç sepetinin içine saklamıştı ama her gün çıkarıp bakmadan içi rahat edemiyordu. Rutubetten çürüyüp gidecek diye de kuşkulanıyordu. Sonunda bu kağıt para ona öyle bir yük oldu çıktı ki bir gün ana emme oğlunun kasabaya gittiğini duyunca hemen koştu. Kulun olayım, şu kağıt parçasını bana gümüş yap ki elime alınca almış gibi olayım. Çünkü bu kağıt parçası bir türlü içime sinmiyor diye fısıldadı. Emme oğlu aldı parayı ve sapına kadar dürüst bir adam olduğu için katıksız gümüş parayla değiştirdi. Paraları anaya verirken nasıl halis gümüş olduklarını göstermek için her birini öbürüne iyice sürttü. Ana paracıklarından ayrılmayı istemiyordu ama cimri görünmeyi de hiç istemediğinden çaresiz bir tanesini de emeğine karşılık sen al, emme oğlu dedi. Harmanda da destek oldun bana. İhtiyacın olduğunu bilmez değilim. Yengemin karnındaki de var gayri, düşünülecek. Adam uzun uzun baktı gümüşlere. Kendi de farkında olmadan bir göğüs geçirip birkaç kere gözlerini kırpıştırdı. İçi çektiği belliydi ama paraya elini sürmedi. Gerçekten dürüst, iyi adamdı. İsteği pek şiddetlenir de karşı gelemez diye korkusundan çarçabuk "Olmaz, kadın kardeşim," diye cevap verdi. "Sen tek başına bir eksik eteksin. Bense henüz iş işleyecek çağdayım. Tanrı'ya şükür." Ana da ihtiyacın olduğu zaman gayri dedi ve gümüşleri hemen ortadan kaldırdı. Çünkü paranın yüzüne uzun zaman bakmak nedenli sağlam ahlaklı olursa olsun her insanın elini ayağını keser. O gece koca karıyla çocuklar uyurlarken ana yatağından kalkıp şamdanı yaktı ve odanın katı toprak zemininde kazmasıyla bir çukur kazdı. 10 gümüş parayı önce topraktan kirlenmesinler diye bir bez parçasına sararak bu çukura gömdü. Manda döndü, o büyük bön gözleriyle ona baktı. Yatağın altındaki tavuklar da uyanıp önce bir sonra öbür gözleriyle onu seyrettiler. Sonra gece vakti bu tuhaf işe şaşmışlar gibi hafifçe gıdakladılar. Kadın çukuru örttü ve yeri belli olmasın diye üstünü bir süre çiğnedi. Sonra mumu söndürüp yatağına yattı. Gariptir ama o gece yarı uyanık, yarı rüya görür gibi bir durumda yatarken ana gömdüğü gümüşün kendi parası olduğunu, kendi belini bükerek kendi alnının teriyle yaptığı harmandan kazandığını unuttu sanki. Unuttu da o gümüşleri gerçekten erkeği göndermiş gibi gelmeye başladı. Kendi elinin emeği değildi bunlar sanki. İçinden onun o mavi urbaya harcadığı gümüşlerin yerine geldi bunlar diye düşündü. Hem de daha iyi, çünkü daha çok. Ve kocasının o gün yapmış olduğu o işi en sonunda bağışlayarak uykuya daldı. O günden sonra kağıt parayı görmek isteyene ana istifini bozmadan "Ben onu gümüşe değiştim de harcadım bile." diye cevap vermeyi huy edindi. Fitne karı bunu duyunca zaten gevşek olan ağzı büsbütün bir karış açık kalarak "Hepsini mi harcadın ayol?" diye sordu. Ana gülümseyerek hiç durulamadan "Hepsini ya?" diye cevap verdi. "Hepsini şuna buna harcadım. Yeni bir tencere bir tas derken, örtü mörtü falan filan derken hepsi bitti. Ama canım sağ olsun nasıl olsa arkası gelecek değil mi?" Gitti evden, erkeği bayrama gelince giysin diye yapmış olduğu yeni takımları çıkardı. "İşte paranın bir kısmını buna harcadım," dedi. Kadınlar kumaşa gözleriyle iyice bir baktılar. Elleriyle yoklayıp çok iyi, çok sağlam bez olduğunu gördüler. Fitne karı bile istemeye istemeye, "Aşk olsun sana, çok iyi kadınsın vallahi," dedi. "Bak, gönderdiği parayı yine ona harcamışsın. Başkası olsa hepsini kendine ya da çocuklara harcardı." Ana da kılını kıpırdatmadan "Biz birbirimizden hoşnuttuk erkeğimle," diye cevap verdi. "Hem kendime de para harcamadım değil ki. Bir kuyumcuya gittim, küpeyle yüzük ısmarladım kendime. Erkeğim hep derdi, elimiz biraz bollaşsın, sana ziynet almak istiyorum diye." Gelinin dediklerini dinlemiş olan koca karı, "Kalıbımı basarım, benim oğul böyle yaman adamdır işte," diye lafa karıştı. "Üçüncü kefenli kırkamı en âlâ kent kumaşından yapacak bana. Hayırlı evlatmış. Neme gerek? Tanrı hepimize böyle evlat nasip etsin. Komşular. Hele sana yenge kız. Baksana karnın yine kıvamında. Kavun gibi şişe durmuş. Köy kadınları gülüşerek birer birer dağıldılar. Çünkü akşam vaktiydi. Gel gelelim attığı büyük yalanları düşünen ananın şimdi içi kan ağlıyordu. Kendi kendini kınayarak önden söylediğim yalanlar yetmiyormuş gibi tutup daha büyük masal uydurmanın ne gereği vardı ki? Diye hayıflandı içinden. Ziynet alacak parayı nereden bulacağım ben şimdi? Ama çaresiz alacağım. Başka yolu yok yüzümü ak çıkarmanın. Kendi omzuna yüklediği ağır yükü düşünerek uzun uzun iç çekti.